Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 26.
8. Bölüm. Cepheye gidiş. Birinci Dünya Savaşı Orta Doğu'da bir dizi acemice harekatla başladı. Tıpkı Batı cephesinde olduğu gibi komutanlar burada da bedelini insan canıyla ödeyerek ders alıyorlardı. Osmanlı orduları derhal taarruza geçti ve iki yenilgi aldı. Ardından İngilizler saldırdı ve onlar da iki kez yenilgiye uğradı. Osmanlılar acele ettikleri, İngilizler ve Fransızlar ise ağırdan aldıkları için yüksek bir bedel ödediler. Çarpışmaların başlamasından önce 21 Ekim'de Enver, Kurmay Başkanı Bronsart von Schellendorf ile birlikte hazırladığı savaş planını Alman Başkomutanlığına gönderdi. Bu plana göre Karadeniz'de yapılacak bir donanma hücumuna ek olarak Kafkasya'da Rus ordusuna, Mısır'da İngilizlere saldırılacak ve cihat ilan edilecekti. Bir ay önce Enver, ajanlarını Kafkasya, Mısır, Cezayir, Afganistan ve Hindistan'a ayaklanmalar düzenlemeleri için yollamış olduğunu Berlin'deki Osmanlı askeri ateşesine bildirmişti. Dipnot: İsmet İnönü, Cilt 1, Sayfa 333, 335, 336. Afganistan'a giden grup, Atatürk'ün arkadaşı donanma subayı Hüseyin Rauf'a, Orbay, emanet edilmişti. Afganistan hakkında tek bildiğim şey ismi diye itiraz etmişti Hüseyin Rauf. Oraya nasıl gidilir? Amerika yoluyla gidebilir miyim? Dipnot: Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 3, Sayfa 23-28. Sonunda oraya gidip Afganları ve İranlıları İngilizlere karşı kışkırtmak için Wilhelm Wasmus ve Oscar von Niedermayer adlı Alman ajanlarıyla işbirliği yapmayı kabul etti. Savaş patlak verince Hüseyin Rauf sınırı geçip İran'a girdi. Enver tarafından verilen ve hiçbir anlam taşımayan Güney İran Başkomutanı rütbesiyle Kirmanşah dışında bir süre oyalandı ve İstanbul'a dönüp Donanma Kurmay Başkanlığı görevini sürdürdü. İran ve Afganistan'da kalan Alman ajanların harcadıkları bol miktardaki altının hiçbir yararı olmadı. Cihat ilanının etkili olacağından kuşku duyan Alman askeri misyon başkanı Liman von Sanders, anılarında Alman gizli harekatlarının hiçbirinin önemli sayılacak bir sonuca ulaşmadığını anlatacaktı. Dipnot: Liman von Sanders, sayfa 42-43. Hüseyin Rauf'un görevi konusunda bakınız Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 3, sayfa 23-27. Ve Cehennem Değirmeni, Cilt 1, sayfa 19-22. Alman ajanlar konusunda bakınız Hopkirk, sayfa 63. İyi bir şans eseri bu maceralarda can kaybı fazla olmadı. Buna karşılık başlangıçtaki askeri harekatlar felaketle sonuçlandı. Kasım ayında Rusların Erzurum'a doğru ilerleyişi Hasan İzzet Paşa komutasındaki 3. Ordu tarafından Osmanlı sınırlarının hemen içindeki Köprüköy'de durduruldu. İki ordu karşılıklı olarak mevzilerini sağlamlama almaya çalışırken 6 Aralık'ta Enver Bronsart von Schellendorf ile birlikte Erzurum'a geldi. Yaşlı Sultan 5. Mehmet'in resmen başkomutan vekili yapılan Enver artık hem başkomutan hem harbiye nazır hem de genelkurmay başkanıydı. Bu görevlerle yetinmeyerek 3. Ordu'nun komutasını da eline aldı ve Ruslara karşı bir kuşatma harekatına girişti. 18 Aralık'ta yoğun bir kar fırtınası altında 80 bin Osmanlı askeri saldırıya geçti. Askerlere küçük sınır kasabası Sarıkamış'taki Rus birliğini kuşatma emri verilmişti. Bunu başarabilmek için 3000 metre yüksekliğindeki sıra dağları -26 derecelik soğukta geçmek zorundaydılar. Sıra dağların adı olan Allahu Ekber, Müslüman savaşçıların geleneksel savaş çığlıklarını çağrıştırıyordu. Askerlerin cesareti felaketi önlemeye yetmedi. Kötü hazırlanmış, giyimleri ve beslenmeleri yetersiz askerlerin binlercesi soğuktan donarak öldü. Hayatta kalanlarını Ruslar Sarıkamış çevresinde imha ettiler. 80 bin askerden yalnızca 10 bin kadarı Osmanlı topraklarına geri dönebildi ve onlar da tifüs salgınında yaşamlarını yitirdiler. 8 Ocak'ta Enver Paşa artık yalnızca varlığını isim olarak sürdüren 3. Ordu'nun komutasını arkadaşı Hafız Hakkı Paşa'ya bırakarak İstanbul'a dönmeye karar verdi. Kısa bir süre sonra Hafız Hakkı Paşa da tifüse yakalanıp ölünce Enver bu görevi savaşın başında İstanbul'daki 1. Ordu'nun komutanlığı atanmış olan Liman von Sanders'e önerdi. Liman von Sanders reddetti. Dipnot: Liman von Sanders, sayfa 46. Sarıkamış felaketini Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 3, sayfa 99-157'de anlatıyor. Osmanlılar ikinci yenilgiyi Mısır cephesinde aldılar. Harekatı yöneten Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ydı. Gerçekte Amiral Suşo'nun komuta ettiği donanmanın başına görünürde Enver'i bırakan Cemal Paşa, 4. Ordu Komutanı ve Kilikya, Suriye ve Arabistan Genel Valisi olarak Şam'a gitti. Bölgeye ulaşınca ilk işi Enver'in Almanlara verdiği sözleri uygulamak oldu. Yanında Alman Kurmay Başkanı Kress von Kressenstein ve Enver'in teşkilat-ı mahsusasının üyeleriyle birlikte 18 bin askeri Sina Çölü'nden Süveyş Kanalı'na doğru ilerletti. 2-3 Şubat 1915 tarihinde kanala ulaştılar. 600 asker karşıya geçmeyi başardı ve İngilizlerin keşif gücüyle karşılaştı. Enver ile Cemal'in umutlarının aksine Mısır halkı İngiliz yönetimine karşı ayaklanmadı ve Türk birlikleri 3000 kayıp verip hiçbir şey elde edemeden Filistin'e geri döndü. Dipnot, adı geçen eser sayfa 169-180. Bazı raporlara göre savaşa itiraz etmekten vazgeçen ve Mısır hidivi olmak umuduna kapılan Cemal Paşa, 1916 Temmuz'unda Süveyş kanalına bir sefer daha düzenledi. Birincisi gibi bu da başarısızlığa uğradı. Dipnot, Cemal Paşa, sayfa 186-187. Mustafa Kemal 1915 Ocağı'nın sonunda Sofya'dan İstanbul'a dönünce Enver'i yine Harbiye Nazırlığı'nda buldu. Bu buluşmayla ilgili anıları İttihat ve Terakki liderlerine ve onların bütün yaptıklarını lanetlediği Milliyet Gazetesi'nde 1926 yılında yayınlandı. Mustafa Kemal hiçbir zaman Enver'den etkilenmemişti. Yaşam öyküsü yazarı Hikmet Bayır bu konudaki görüşlerini şöyle yansıtıyor. Enver işin ayrıntılarına inmezdi. Karar ve planlarının nasıl uygulanacağı ona göre yalnızca ayrıntıydı. Genelinde askeri konularda cahil sayılırdı. Çünkü ordu içinde önce bir taburun sonra bir alayın komutanlığını yaparak adım adım ilerlememişti. Makedonya ve Libya'da haydutlar ve aşiretlerle birlikte savaşmış ve sırtını siyasilere dayayarak zirveye çıkmıştı. 1913'te Edirne'ye doğru yürümesi aktif bir komutanlık sayılmazdı. Çünkü Sırplar, Yunanlar ve Romenler tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra Bulgar ordusunun var olduğu söylenemezdi. Sonuç olarak bir tümene ya da bir kol orduya emir verirken uygulanması için neler yapılması gerektiğini düşünmediğinden sanki bir çavuşa 40-50 askeri toplayıp bir tepeyi ele geçirmesi emrini veriyormuş gibi davranırdı. Sarıkamış'taki felaket bu yaklaşımın sonucuydu. Dipnot, Atatürk'ün Hayatı ve Eseri, sayfa 55-56, not 61. Atatürk Büyük Savaş'ın başlangıcında Enver ile karşılaşmasını anlatırken başkomutanı hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklıyor. Enver biraz zayıf düşmüş, rengi solmuş bir haldeydi. Söz hemen başladım. Biraz yoruldun dedim. Yok, o kadar değil dedi. Ne oldu? Çarpıştık, o kadar. Şimdi vaziyet nedir? Çok iyidir cevabını verdi. Ben daha fazla Enver Paşa'yı üzmek istemedim. Mükalemeyi kendi vazifeme intikal ettirdim. Teşekkür ederim. Beni numarası 19 olan bir fırkaya kumandan tayin buyurmuşsunuz. Bu fırka nerededir? Hangi kolordu ve ordunun emrinde bulunuyor? Cevap verdi. Ha evet, belki bunun için Erkan-ı Harbi ile görüşseniz daha katı malumat alırsınız. Enver'i çok meşgul ve yorgun görüyordum. Sözü uzatmadım. Başkumandanlık Erkan-ı Harbiyesi'ne müracaat ettim. Kendimi 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal diye takdim ettim. Kendilerine kendimi takdim ettiğim her zat yüzüme bakıyor, benim kim olduğumu anlamakta müşkülat çekiyordu. Nihayet Başkumandanlık Erkan-ı Harbiyesi'nde böyle bir fırkanın mevcudiyetinden haberdar olan bulunmadı. Şimdi hale bakınız, ne garip mevkideyim. Adeta sahtekar vaziyetindeydim. Dipnot, İdemir, sayfa 35-36. Mustafa Kemal'in 1917 Ocağı'nda Osmanlı Harp Tarihi Şubesi'ne aktardığı görüşme metni daha kısaydı. Sofya'da askeri ataşe iken Tekirdağ'da kurulmasına çalışılan 19. Tümen Kumandanlığı'na getirildim. Henüz tümenin istendiği gibi kurulmasına zaman kalmadan, İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı aleyhinde tehditkar bir vaziyet almaları üzerine, 25 Şubat'ta, tümenin yalnız 57. alayı ile Maydos'a hareket emrini aldım. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 281. Sayfa 279'da raporun tarihi 12-11-1332, yani 25 Ocak 1917 olarak verilmektedir. Maydos, şimdi Eceabat, Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde bulunan küçük bir limandır. Boğazın daraldığı bu noktada limanın tam karşısında Çanakkale kent merkezi bulunur. Maydos'un biraz güneyindeki Kilitbahir Kalesi boğazın girişini korur. İstanbul'u işgal etmek amacıyla Gelibolu Yarımadası'nı bombalayıp ele geçirmek için yapılacak saldırıyla ilgili karar, Rusların 2 Ocak tarihli Türkleri Kafkas cephesinden uzaklaştırma çağrısı üzerine 8 Ocak 1915 tarihinde İngiliz Savaş Konseyi tarafından alınmıştı. Dipnot, Liddell, sayfa 33-34. İngiliz ve Fransız ortak filosu 19 ve 25 Şubat günlerinde Çanakkale Boğazı girişinin iki yanındaki istihkamları bombaladı. Donanma toplarının tahribatını arttırmak amacıyla karaya da birlikler çıkarıldı. Gelibolu Yarımadası'nın güney ucundaki Seddülbahir'de Mehmet adlı bir çavuş tüfeği kilitlenince elindeki taşla bir İngiliz denizcisine saldırarak ülke çapında ün kazandı. Mustafa Kemal bu olayın yayınlanmasına yardımcı olarak günümüze dek Türk askerleri için kullanılan Mehmetçik adının doğmasını sağladı. Dipnot, Mustafa Kemal'in 7 Mart 1915 tarihinde Müstahkem Mevkii Kumandanlığı'na yazdığı rapor, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 210, 25 Aralık 1916'da Osmanlı Genelkurmay'ının askeri tarih bölümüne gönderdiği yazıda, başkalarına örnek olması için Mehmet Çavuş'a derhal madalya verilmesini istediğini belirtiyor. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 282. İtilaf devletlerinin faaliyetlerindeki duraklama Türklere yedek güçlerini buraya göndermek için zaman kazandırdı. Mustafa Kemal'in 19. tümenini güçlendirmek için 72. ve 77. alaylar bölgeye ulaştı. Ama bunlar onun beklediği askerler değildi. "Aman reis bey, kumandan paşadan rica edelim, bana verilen 72 ve 77 numaralı alaylar Arap'tır" diye kolordu komutanının kurmayına şikayet etti. "Bir kısmı savaşa karşı insanlardır, eğitimleri de azdır. Bunları geri alsınlar, halis Türk delikanlılar olan ve eğitimleri ilerlemiş bulunan benim eski iki depo alayımı göndersinler." Kolordu karargahı bu istemi reddetti. Dipnot, Altay, sayfa 82-83. İtilaf devletlerinin ilk bombardımanı sırasında Çanakkale yöresindeki Türk güçleri iki ayrı komutanlığa bağlıydı. Gelibolu Yarımadası'nın savunması Balkan Savaşları'nda Yanya savunmasıyla ün yapan Arnavut asıllı Esat Paşa komutasındaki 3. Ordu'ya bırakılmıştı. Boğaz girişindeki kalelerin ve kıyıların karadan korunması ise Cevat Paşa, Çobanlı komutasındaki Çanakkale Müstahkem mevkiine aitti. Maydos bölgesinin komutanı olarak Mustafa Kemal hem 3. Ordu'ya hem de Yarımada'nın doğu sahilinin savunulması açısından Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı'na karşı sorumluydu. Dipnot, İdemir, sayfa 37. 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz-Fransız ortak filosunun Boğaz'ı denizden geçme girişimi Kilitbahir önünde başarısızlıkla sonuçlandı. Fransızların Bouvet ile İngilizlerin Irresistible ve Ocean adlı savaş gemileri batırılıp birkaç tanesi de hasara uğratıldı. Mustafa Kemal raporunda bu tamamen bahri bir harekettir. Sahil müdafası Cevat Paşa, Çobanlı Hazretlerinin tahtı emrinde bulunuyordu. Benim bu hareketle alakam dolayısıyladır. Düşmanın mağlubiyetiyle neticelenen bu muharebe-i bahriyede kara mıntıkasının, yani Gelibolu Yarımadası'nın güney sahili, muhafazası benim uhdemde idi diye belirtmişti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 38. Osmanlı güçlerinin yerleri ve komuta yapısı birkaç gün sonra değişti. Şubat ayındaki bombardımanlar İstanbul'da büyük ölçüde tedirginliğe yol açmıştı. Liman von Sanders başkenti savunmak için hazırlıklara başlarken hükümeti de Anadolu'ya taşıma hazırlığına girişildi. İtilaf güçlerinin Çanakkale Boğazı'nı geçme çabaları sonuç vermeyince Enver çok kısa bir süre sonra gerçekleştirileceği tahmin edilen bir kara çıkartmasına karşı Boğazları savunmak için her türlü çabanın gösterilmesine karar verdi. 26 Mart tarihinde Liman von Sanders kendisine önerilen ve Çanakkale bölgesindeki güçlerin tümünü kapsayacak olan yeni kurulmuş 5. Ordu'nun komutanlığını kabul etti. Dipnot, Liman von Sanders, sayfa 54.
Ayrım sonu.